Habakuk 2. bölüm 17. ayette Lübnan'a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek. Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek. Çünkü insan kanı döktünüz, ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz der. Zorbalık diğer bir deyişle şiddet eylemleri de sarhoşluğun neden olduğu sonuçlardandır. Fazla söze gerek yok. Siz de biliyorsunuz birçok kötülüğün başlıca nedenlerinden birisi alkoldür. Bugün toplumumuzu yiyip bitiren bütün uyuşturucu bataklığı, boşanmalar, kumar ve fuhuş büyük ölçüde bu sarhoşluk günahından kaynaklanarak ortaya çıkar. Beşinci kınama ise burada Tanrı'nın en nefret ettiği günahlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Habakuk 2. bölüm 18 ve 19. ayetlerde İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka? Tahta puta canlan diyenin, dilsiz taşa uyan diyenin vay haline. Put yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış ama içinde yaşam soluğu yok diyor. Tabii ki en büyük günah sarhoşluk değildir. En büyük günah gerçek Tanrı'yı bırakıp onun yerine sahte bir ilaha, sahte bir dine yönelmek ve puta tapmaktır. Günahlar içerisindeki en berbatı budur. Eski Antlaşma'nın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir prensip yer alır. Bu aynı prensipten Yeşaya'nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen peygamberlerin hepsi burada belirtilen prensibi kendi ortamlarına uyarlayıp basitçe uygularlar. Bu prensip şudur. Bir ulusun çökmesinde 3 aşama vardır. Birincisi dinde, inanışta sapkınlığa düşmek. İkincisi ahlaksal bozukluklar ve üçüncüsü de siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu 3 şey kesinlikle geçti. Çünkü bu her defasında bu şeyler yaşandı. En temel sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar da olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsa da yine de en temel sorun dinde, inançta sapkınlığa düşmek, gerçek Tanrı'dan uzaklaşıp sahte ilahların peşinden yürümek ve onlara tapmaktır. Kim ne derse desin bugün dünya uluslarının içine düştüğü bataklık bu. Gelişmiş süper ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ya da 3. dünya ülkeleri hep bu sorunlarla karşı karşıyadır. Bunlar bir yerde devletin sorunu değil ama bireyin, daha doğrusu insanın kendi yüreğinin sorunudur. Biz de ülkemizden söz edecek olursak kişi başına düşen ulusal gelirde görülen adaletsizlikten, sağlık sektörünün çökmesine, devlet dairelerindeki rüşvetten siyasi partizanlığa kadar birçok günahı sayabiliriz. Bu doğrultuda başka birçok sorun da sizin aklınıza geliyor olabilir. Ama şu var ki, milliyetçilik ve dincilik gururundan bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Milliyetçilik dediğimde vatanseverlikten, vatana bağlılıktan söz etmiyorum. Her bir birey vatansever ve vatanına bağlı olmalıdır. Kendimi, ırkımı diğer insanlardan üstün görmek, onları küçümsemek türünden bir milliyetçilikten söz ettiğimin altını çizmek isterim. Milliyetçiyim diyor ama devletin yasasına uymuyor. Devletin malına mülküne zarar veriyor. Vergi kaçırıyor. Devletin malını çarçur ediyor. Zihniyetiyle yaşayan kişi. Bu tür yaklaşımlarında aslında vatan haindir. Vatanın her bir taşını bile canımız gibi korumamız gerekir. Bakın size yaşadığım bir örneği vereyim. Yıllar önce Frankfurt kentinde bir kitap sergisine gittik. Park ederken arabamız park taşına dokundu ve arabanın arka farları kırıldı. Oradan ayrılıp başka bir yere park etmek istedik ama birden önümüzü orta yaşlı bir bayan kesti. Nereye gidiyorsunuz sizler? Bu park taşına zarar verdiniz dedi. Polis gelmeli. Arabanızın numarasını aldım. Gidemezsiniz. Mecburen bekledik ve polis geldi. O taşın yeniden düzeltilmesi için gereken para cezasını bizden aldı. İşte o zamanlarda gerçek milliyetçiliğin, vatana bağlılığın bu olduğunu düşündüm. Evet değerli dostum. Sözde milliyetçilik ve dincilik gururundan, bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Ahlaksal bozukluk, siyasi çekişmeler ve anarşi, putperestlik, sahte ilahlara tapmak, büyücülük ve falcılık. Bunları yaşadığınız ülkede görüyor musunuz? Görüyorsanız toplum olarak sizi iyi şeyler beklemiyor demektir. Tarih sahnesinden silinen büyük ulusların tarihine baktığımızda onların da bu sorunlar nedeniyle yok olup gittiğini görürüz. Yüzyıllar önce Asur'un, Babil'in başına gelenler, daha sonra Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Habakuk peygamberin Tanrı sözüne geçirdiği bu büyük prensip Babil ulusunun yaşamında gerçekleşti. Bir ulusun çöküşü gerçek ve yaşayan Tanrı'dan ayrılıp putperestliğe dönmekte başlar. Buna karşılık olarak bazıları ülkemizde hiç kimse bir putun önüne geçip de ona tapmıyor. modası geçmiş bu inanç sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun diye sorabilir. Hayır. Bu inanç maalesef var. Niye birçokları o yüce Amerikan dolarının, Euro'nun önüne geçip tapınıyor acaba? Niye bazıları sekse tapınıyor? Bazıları seks alemlerine, içkiye tapıyor. Yine birçok genç kız ünlü olabilmek için ellerindeki en büyük değeri, namuslarını ayaklar altına dökmekte tereddüt göstermiyor. Sevgili dostum, ister kabul et, ister etme. Düşünceni sürekli meşgul eden, zamanını, gücünü ve paranı uğruna feda edecek kadar sevdiğin herhangi bir şey veya kimse senin putundur ve sen ona tapmaktasın. Yaşayan ve gerçek tanrı bu tür bir inancı lanetlemekte ve bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta kendisinin kıskanç bir tanrı olduğunu söyler. Tanrı bugün bize ben seni yarattım, seni sevdim, seni kurtardım ve seni istiyorum demektedir. Eğer bir insan Tanrı'ya sırtını dönüyorsa, insanın yeryüzünde yapabileceği en büyük hatayı yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 20. ayette, oysa Rab kutsal dağındadır, sussun bütün dünya onun önünde der. Ben şahsen bu gelişmenin Rab İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğine inanıyorum. O burada tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü onun önünde sesini kesecek ve susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış, kavga, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni, her ne kadar Rab gökteyse de kendi tapınağındaysa da insanın Rabbin önünde boyun eğmeye ve ona tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapatıp sadece bir hafta sessiz kalabilseydik çok güzel şeyler olurdu. Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını kapatıp hiç sesini çıkarmadan Rabbin önünde bekleyebilseydi. Fakat Rab kutsal dağındadır. Onun önünde bütün dünya sussun diyor. İkinci mezmur 1. ayet bir soru işaretiyle niçin sorusuyla başlar. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurur bu halklar der. Bunca kargaşa niye? Bunca protesto niçin? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzak. Onun için. Uluslar bugün Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu unutmuş durumda. Tanrı şimdi kendi cennetindedir. Dünyada ise her şey yolunda diyen kişi çok yanılıyor. Evet, Tanrı kendi cennetinde ama dünyada her şey yolunda değil. Dünyamıza, çevremize şöyle bir bakın. Her şey ters gidiyor. Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde değil. Bugün bizim sorunumuz insanın Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Sevgili dostum, sadece tek bir alternatif, sadece tek bir çıkış yolu var. Söyleyeyim, doğru kişi imanla yaşayacaktır. Habakuk 3. bölüme geldiğimizde Habakuk denen bu adamın yaşamında çok büyük değişikliklerin yer aldığını görüyoruz. Bu bölümün sonuna geldiğimizde ise Habakuk'un sevinçten coştuğunu da göreceğiz. Anımsarsanız Habakuk kitabı büyük bir karamsarlıkla, yani Habakuk'un Tanrı'ya yönelttiği sorularla başlamıştı. Şimdi ise büyük bir sevinç ve yücelik duygusuyla dolu olarak son bulacak. Evet, Habakuk kitabının bu son bölümünde Tanrı'ya yükseltilen övgüleri ve burada açıklanan imandan daha büyük bir imanı başka bir yerde göremeyeceğimiz imanı göreceğiz. Bu üçüncü bölümü yine üç önemli bölüme ayırabiliriz. İlk iki ayette peygamberin duasını görürüz. Üçüncü ayetten 17. ayete kadar olan bölümde Tanrı'nın tasarısı görülmektedir. 18 ve 19. ayetlerde ise peygamberin durumu görülür. Habakuk 3. bölüm 1. ayette peygamber Habakuk'un duası, Şigyonot makamında der. Şigyonot sözcüğü müzikle ilgili bir terimdir. Bazıları bunun parçanın çalınmasında müzisyene yardımcı olan bir tür müzik notası olduğunu düşünmektedir. Bazı kişiler ise bunun bir tür müzik aleti olabileceğini söyler. Bu aynı sözcüğü kutsal kitapta mezmurlarda ama bu kez tekil halde, yani Şigayon olarak görürüz. Her iki durumda da bunun müzikle ilişkili olduğu bilinmektedir. Habakuk'un duası şiirsel bir dua, bir tür tapınma ilahisidir. Habakuk'un yaşamında ne büyük bir değişiklik oluyor. Şimdi bunu göreceğiz. Nöbet yerinde yaşadığı o büyük tecrübe ve Tanrı'dan alacağı yanıt için onun önünde sabırla beklemesinin sonucunda gerçek imanı keşfedecek ve gözleri daha önce farkında olmadığı şeyleri görecektir. Bu nedenle bu son bölüme Habakuk'un ilahisi de diyebiliriz. Bunu bir tür halk türküsü, sevinçli bir şarkı olarak değerlendirmek mümkündür. Dikkat edilirse bu bölümün son ayetindeki dipnot olan müzikçi başı için saz aletlerim üzere sözünde bunun telli bir müzik aleti eşliğinde söylenmesi gerektiği anlaşılır. Habakuk'un buraya düştüğü bu küçük dipnot, öyle inanıyorum ki bu ezginin nasıl söylenmesini veya çalındığında telli sazlar eşliğinde çalınması gerektiğini belirten bir söz olarak yazılmış olmalıdır. Bugün de halk türkülerinin çoğu telli bir sazla söylenir. Telli sazların sesini beğenmiyor olabiliriz ama yine de halk müziğinde telli sazlar çalınan enstrümanlar içerisinde her zaman ön sırada gelmektedir. Herhalde burada bu bölümde bize söylenmek istenen bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de bugün müziğin bugün duyduğumuz müziklere benzemediğini de düşünüyorum. Ben çağdaş müziğin çok sadık bir dinleyicisi değilim ama bazen dinlemek zorunda kalıyorum. Sık sık konuşma özgürlüğünden söz ediyor, bu alanda mücadele veriyoruz. Peki ya dinleme özgürlüğü ne olacak? Mecbur muyuz birçok şeyi dinlemeye? Ben duyduğum bazı şeyler karşısında dinlememe gereğini duyuyorum. Birileri konuşma özgürlüğü adına bağıra bağıra şarkı söyleyecek. Ben de öte yandan dinlemesini sevmediğim bu müziği dinlemek zorunda bırakılacağım. Bazen şarkı sözlerinde o kadar küfre varan sözcükler kullanılıyor ki dinlerken insan yanındakilerden utanıyor. Tabii ki şarkıyı söyleyen kişinin bu özgürlüğünü kullanmasından yanayız ama aynı ölçüde bizim dinleme özgürlüğümüzün de var olduğu unutulmamalıdır. Özellikle de her alanda olduğu gibi müzikte de taklitçilikten uzak durmak gerekir. Her ülke, her kültür kendine özgü, kendine has müziklere ağırlık vermelidir. Bu ezgiler ve ilahiler için de geçerli. Habakuk 3. bölüm 2. ayette: "Ya Rab, ünlü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim. Günümüzde de aynı şeyleri yap ya Rab. Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken merhametini anımsa" der. Habakuk'un şarkısı çok güzel bir şarkı. Bu şarkının herhangi bir kişinin kulağını tırmalayacağını zannetmiyorum. Bu güzel bir duadır, ilahidir. Habakuk burada "Ya Rab, senin haberini işittim" der. Diğer bir deyişle Tanrı Habakuk'a cevap vermişti. O Habakuk'a şöyle dedi: "Dinle bak Habakuk. Ben senin bekleme kulesinde kalıp gözetlemeye devam etmeni ve imanla yürümeni istiyorum. Bana güvenmeni istiyorum. Sen İsrail halkının günahlarına karşı benim hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsun ama aldanıyorsun. Ben bir şey yapıyorum. Bu doğrultuda kuzeydeki İsrail krallığına Asurluları gönderdiğim gibi şimdi de Kildanileri ve Babilleri onların üzerine göndermeye hazırlanıyorum." Tanrı Asurlular için "öfkemin değneği" terimini kullanmıştı. Ama Tanrı İsrail'in terbiyesi için Babilleri kullanacak. Bu tamamlandıktan sonra ise kötülükleri ve günahları nedeniyle Babilleri adaletle yargılayacaktı. Tanrı'nın Babil'i yargılayacağı 2. bölümdeki 5 kınama dile getirilmiştir. Tanrı yavaş yavaş hareket edecek ve Babil'i kötülüklerden dolayı yargılayacaktı. Burada en önemli şey Habakuk'un tutumunda 180 derece dönüş yapmış olmasıdır. Şöyle diyor: "Senin haberini işittim" ya da "senin konuşmanı işittim ve korktum." Acaba neydi onu korkutan? Biliyorsunuz önceleri Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünüyordu ama şimdi Rab çok şeyler yaptığı için korkuyordu. Habakuk'un söylediklerine dikkat edin. "Ya Rab, yılların ortasında kendi işini canlandır. Yılların ortasında onu bildir. Öfke içindeyken merhameti hatırla." Yani şöyle diyor peygamber: "Ya Rab, ben senin çalışmakta olduğunu bilmiyordum. Senin hiçbir şey yapmadığını sanıyordum. Ama şimdi yargı için bir şeyler yaptığını görüyorum. Yargı ve ceza için hareket ederken kildanilere bile merhametli olmayı hatırla ve kendi halkına da merhametli ol." Hatırlayacağınız gibi Habakuk daha önce sadece Tanrı'dan uzaklaşmış olan kendi halkı üzerine değil, kildanilerin üzerine de gökten ateş yağmasını istemişti. Şimdi ise "Ya Rab, sakın merhametini unutma" diyordu peygamber. Evet, Tanrı merhametli ve lütuf doludur. O kimsenin yok olup gitmesini istemez. Bugün de Tanrı hiçbir şey yapmıyormuş gibi gelebilir. Ama sizler ve ben Habakuk'un çıktığı nöbet yerine çıkacak olsaydık ve doğru kişinin imanla yaşayacağını öğrenseydik ve Tanrı ile canlı bir ilişki içerisine girip sahnenin gerisinde neler olduğunu ve tekerlerin hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim bizler de Habakuk peygamber kadar çok şaşırırdık. Emin değilim ama bizler de Tanrı'dan merhamet dileyecektik. Bugün Batı dünyasındaki Mesih inanlarının çoğu toplum içerisindeki olumsuzluklar karşısında çoktan pes etmiş durumdadır. Bizler de çoğu zaman aynı yenilgiyi hissederiz, değil mi? Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Tanrı bugün yargı amacıyla hareket etmektedir ve birilerinin çıkıp "Ya Rab, yargılamak için öfkenin içerisinde hareket ederken merhametini de hatırla. Bizi lütfundan yoksun bırakma" diyerek Tanrı'ya haykırması gerekir. Ulusumuzun bugün Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Sadece bizim değil, her ulusun Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Günümüzdeki herkes bencil ve gururla dolu. Uluslar kendileriyle ve uluslarıyla o kadar çok övünüyorlar ki kendilerini diğer bütün ulusların üstünde görüyorlar. Bunu biz de yapabiliriz ve de yapıyoruz. Ve bazı zaman farkında bile değiliz. Uluslar milliyetçiliklerine toz kondurmazlar. Dünya ulusları birbirine güvenmezler. Komşu olan ülkeler bile birbiriyle doğru dürüst dostane ilişki içerisinde değiller. Bu kadar terör olayı olmaktadır. Bu terör olaylarına silahları, bombaları sağlayanlar kim? Herkes teröre lanet okuyor. Öyleyse onlara bu silahları veren kim? Çevremizde bir savaş olmakta. Birdenbire petrol fiyatları fırlıyor. Dünya ülkelerinin bile ekonomileri sarsılmaya başlıyor. Hemen fark ediliyor ki petrol ihtiyaçları için gelişmiş ülkeler bile hep dışarıya bağımlı. Bu kez senaryolar üretiliyor. Kim kimden, hangi ülke hangi ülkeden ne kadar kazanç sağlayacak diye girişimler, hatta tehditler ve savaşlar oluyor. Bunu bugün komşu ülkemizde olanlardan da görmekteyiz. Dünyadaki stoklar hızlı bir şekilde tükenmekte ve biriken stoklar acaba ne kadar dayanacak? Bence Tanrı yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte, bir şeyler yapmaktadır. Bunun karşısında bizler de ondan bize merhametli olmasını istemeliyiz. Evet, hepimizin Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Bizler imanlar olarak sık sık bereket yağmurlarından söz ederiz. Oysa Yüce Tanrı'nın merhamet yağmurlarından da söz ediyor olmamız gerekir. Habakuk'un düşüncelerinde çok köklü değişiklikler olmaktadır. En başta "Ya Rab, sen hiçbir şey yapmıyorsun" diye sesleniyordu. Niye bir şeyler yapmıyorsun? Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahlara niçin göz yumuyorsun diye sorardı. Şimdi ise Tanrı Habakuk'a kendisinin yapmakta olduğu şeyleri görmesi için izin vermişti. Bunu gören Habakuk merhamet, merhamet diye Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Eğer bizler Tanrı'nın yargılamak amacıyla ne kadar hızlı hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim ki bizler de Yüce Tanrı'nın önünde secde kılar, ondan merhamet dilerdik. Şimdi ayet ayet yaptığımız incelememize devam edelim ve bu güzel duayı ele alalım. Habakuk'un bu duası gerçekten de Tanrı'nın İsrail'in eski tarihinde yaptıklarının küçük bir özetidir. Burada verilmek istenen mesaj, Tanrı'nın bunu geçmişte yapmış olması nedeniyle aynı şeyi gelecekte de tekrar yapmaya istekli olduğudur. Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri bugün de yapmaya devam ettiğine güvenebiliriz. Elçi Paulus bu konuda biz imanlara yazarak benim de çok sevdiğim şu sözleri söyler. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Sevgili arkadaşım, Tanrı senin hayatında da iyi bir işe başladı mı? Size şimdi bu sözleri duyduğunuz şu dakikaya getiren kendisi değil mi? Bu sözleri duyurmakla Tanrı sizde iyi bir işe başlamıştır ve o bu işini Mesih İsa'nın gününe kadar, sizi bu dünyadan alıp kendi oğlunun benzerliğine dönüştürünceye kadar tamamlayacak ve bütünleyecektir. Bizim güvenimiz bu. Habakuk'un bu sözleri de güveni çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ben bu bölümde arka planda 3 kişinin var olduğunu düşünüyorum. Ne var ki bunların hiçbiri adlarıyla anılmaz. Çünkü bu insanın Tanrı için yaptıklarını anlatan bir mezmur değil ama Tanrı'nın insan aracılığıyla yaptığını anlatan bir mezmurdur. Burada söze edilen kişilerin adlarıyla anılmamaları işte bu nedendedir. Kutsal kitap uzmanlarının birçoğu burada 2 kişinin var olduğu görüşündedir ama ben 3. ve 6. ayetlerde İbrahim'den, 7 ila 10. ayetlerde Musa'dan, 11 ila 15. ayetlerde ise Yeşu'dan söz edildiği düşüncesindeyim. Bununla birlikte birçokları 3 ve 10. ayetlerde sadece Musa'dan söz edildiği görüşündedir. Bakalım. Habakuk 3. bölüm 3. ayet. Tanrı Teman'dan, kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Selah. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu der. Teman, İsrail'in güneyinde Edom bölgesinde, Paran ise Sina Yarımadası'na yakın bir yerdedir. Birçok kişi bunun İsrailoğullarının Mısır ülkesinden çıktıkları zamana işaret ettiği düşüncesindedir. Ne var ki anımsayacağınız gibi İbrahim'in Mısır'a gitmesi o zamandan çok daha önceydi. Selah sözcüğü mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Bu sözcüğün burada geçmesi 3. bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu gösterir. Selah sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden farklı görüşler bulunur. Bazıları bunun müzikte bir tür dur işareti, yani nefes almak için verilen ara olduğunu söyler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde müziğin daha güçlü hissedilmesini sağlayan, davulların çalınmaya başlaması gerektiğini belirten bir işaret olduğu düşüncesindedir. Ben müzikten biraz anlıyorum. Bazen bir ilahi yazıp bestelediğim bile olur. Bence bu selah sözcüğü bir tür dur, bak ve dinle anlamına gelir. Çocukluğumda semtimizden geçen tren yolu üzerinde bir geçitten ne zaman geçsem yolun yanında direğin üzerinde dur, bak ve dinle yazılı bir tabela görürdüm. Sanırım selah sözcüğü de buna benzer bir anlam taşıyor. Tanrı bu sözcük aracılığıyla şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle diyordu. Mezmur müzik eşliğiyle okunurken bu noktaya gelindiğinde mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe çıkartır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. Sela sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılıyordu. Bu ayette Musa'dan mı yoksa İbrahim'den mi söz edilir sorusunun pek önem taşıdığını zannetmiyorum. Sonuçta Tanrı bu adamların her ikisiyle de beraberdi. Burada Tanrı'nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşırız. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu der eski çevirde. Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Ama İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak onun yüreği Tanrı'ya yönelik hamdlarla doluydu. Ve Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarının yüreği de en azından başlangıçta hamd ve övgü duygularıyla doluydu. Tabi daha sonra çölde yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamd yerine imansızlıkla ve şüpheyle doldu. Onun haşmeti yani yüceliği gökleri örttü. Bugün Mesih inanlısı olan bizler Tanrı'nın yüceliği karşısında büyük bir heyecan duymalıyız. Çünkü bizim Tanrımız gerçekten çok görkemli, kudretli ve harikulade bir Tanrı'dır. Habakuk 3. bölüm 4. ayette. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizli ellerinde der. Evet, onun parıltısı ışık gibiydi. Ya da güneş gibi parlıyor elleri, ışık saçıyor. Böyleydi. Burada onun elinden çıkan ışıklardan söz ediyor ve güneş çıktığı zaman onun ışınları bize kadar ulaşıyor. Burada onun gelişiyle ilgili bize verilen görüntü budur. Sanırım Rab İsa kilisesini yani inananlar topluluğunu yeryüzünden almak için geri geldiği zaman ilk gelişinde Betlehem'de olmayan bir yücelik orada var olacaktır. Yine yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı yücelik ortaya çıkacaktır. Ve kuvvetinin gizlenmesi oradaydı. Diğer bir deyişle Tanrı yüceliği öylesine kaplayacak ki bizler onu göremeyeceğiz. Tanrı'nın yüceliğini yine Tanrı'nın kendi yüceliği gizleyecekti. Bu işte tanrısal bir gizdir. İmanların bunu kabul edip saygıyla karşılamaları gerekir. Habakuk 3. bölüm 5. ayet. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra. Ardı sırada ölümcül hastalıklar der. Bu sözler Musa peygamberin Mısır'da yaşadığı zamana o dönemde görülen 10 belaya uygun düşmektedir ama öte yandan İbrahim peygamberin yaşamına da uygun düşebilir. Çünkü İbrahim peygamberin Mısır'da bulunduğu zamanda da ülkede benzer kıtlıklar, veba ve çeşitli diğer belalar yaşandı. Habakuk 3. bölüm 6. ayette duruşuyla dünyayı sarstı. Titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir diyor. O durdu ve dünyayı ölçtü. Hatırlarsanız Tanrı İbrahim peygambere bu toprakları sana vereceğim demiş ve vereceği bu toprakları İbrahim'e ölçmüştü. Tanrı bu toprakları İbrahim'e vermiş olması nedeniyle yeryüzünün tüm uluslarını yeni baştan bir düzene bir sıraya koymuştur. Bunun da kutsal kitabın ilginç gerçeklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. O baktı ve milletleri sarstı ve kadim dağlar parçalandılar. Ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir der eski çeviride. Tanrımızın işleyiş biçimleri gerçekten çarpıcı, gerçekten akılları durdurucudur. Evet, 3. bölümdeki bu mezmurun çok güzel bir mezmur olduğunu kabul etmemiz gerekir.